Ayrım 32, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 308. 4 Mayıs'ta Preston çıkmaza saplanmış olduğunu iyice anlıyordu. Hemen hemen 3 hafta geçmiş olduğu halde bütün çabalarına karşın ortada şans eseri eline düşen tek bir polonyum diskinden başka bir şey yoktu. İngiltere'ye giren her yolcunun soyularak aranmasını isteyemezdi. Tek yapabileceği daha dikkatli olunmasını istemekti. Doğu blokundan gelenlere karşı ayrıca kuşku çeken bir pasaport olursa kendisine derhal haber verilmesini isteyebilirdi. Bir de son şans vardı. Aldermaston'daki nükleer mühendislik bölümü uzmanlarının söylediğine göre gelecek parçalardan 3'ü en basit bomba söz konusu olsa bile yine de çok ağır olmak zorundaydı. Bir tanesi bir blok saf uranyum 235, bir tanesi silindir ya da küre biçiminde, 2,5 santim kalınlığında sert çelikten yapılmış çubuk ya da top, üçüncüsü de yine sertleştirilmiş çelik bir tüptü. Boyu 60 santime yakın, ağırlığı 15 kilo olmalıydı. En azından bu üçünün ülkeye taşıt araçları içinde getirilmek zorunda olduğunu tahmin ediyordu. Yabancı plakalı taşıtlarda aramaların yoğunlaştırılmasını, bu arada top, küre ya da boru gibi çok ağır parçalara dikkat edilmesini istedi. Aranacak araçların çeşitli olduğunu farkındaydı. Motosikletler, otomobiller, kamyonetler, kamyonlar her gün her tür ülkeden gelip duruyordu. Her kamyon durdurulup aransa yalnız ticari trafikteki tıkanıklık bile ülkede hayatı durdurmaya yeterdi. Kendisi tam anlamıyla saman yığınında iğne arıyordu. Üstelik elinde bir mıknatıs bile yoktu. Baskılar George Berenson üzerinde etkisini göstermeye başlamıştı. Karısı onu terk etmiş, tekrar erkek kardeşinin Yorkshire'daki evine gitmişti. Berenson, bakanlıktan gelen ekiple 12 seans çalışmış, Jean Mares'e vermiş olduğu her belgeyi tek tek teşhis etmişti. Göz altında bulunduğunu biliyordu, bu da sinirlerini rahatlatacak bir şey değildi elbette. Daimi müsteşar Sir Peregrine Jones'un durumu öğrendiğini bile bile her gün bakanlığa gitmek de ayrı bir dertti. Üzerindeki son baskı da bakanlıktan gelen özellikle hazırlanmış belgeleri hala John Morris'e iletmek zorunda olmasıydı. Moskova'ya yollaması için Güney Afrikalı'nın Sovyet ajanı olduğunu öğrendiğinden bu yana adamla yüz yüze buluşmaktan kaçınmayı başarmıştı. Ama Mares kanalıyla Moskova'ya yolladığı belgeleri okumak da zorundaydı. Belki Mares yollanmış bir belge üzerinde açıklama isteyebilir diye. 6 Mayıs çarşamba günü de eline 7 belgelik bir deste geldi. Son kararlar, öneriler, briefingler. Bunlar sözde son 15 gün içinde masasına gelmiş evraktı. Hepsinin üzerinde çok gizli işareti vardı. Bir tanesi Berenson'un kaşlarını kaldırmasına neden oldu. Onları Benotti'nin dondurmacı dükkanına o akşam bıraktı, 24 saat sonra da kazasız belasız ele geçtiklerine dair şifreli telefon mesajını aldı. Mayıs'ın 10'u olan o pazar günü Valery Petrovski, Cherry Hay sokağındaki evinde güçlü alıcı radyosunun başına oturdu. Moskova radyosu yayını sırasında gelen Morse sinyallerini dinledi. Elindeki aygıt verici değildi. Moskova değerli bir illegale asla kendi mesajlarını kendisi vermek gibi tehlikeli bir görev yüklemezdi. Hele de İngiliz-Amerikan yön bulma yöntemleri bu kadar iyiyken. Petrovski gerilim içindeydi. Poplar vericisiyle Moskova'ya bir kurye ve bir kargo kaybettiğini, yerine yenisini yollamalarını ilettiğinden bu yana bir ay geçmişti. İki akşamda bir, diğer günlerin de sabahlarında, daha doğrusu motosikletiyle mal toplamaya çıkmadığı zamanlarda radyoyu dinlemiş, cevap beklemişti. Şimdiye kadar gelmemişti beklediği cevap. Saat 10'u 10 gece kendi sinyal şifresini duydu. Kağıdıyla kalemi önünde zaten hazırdı. Morse harflerini doğrudan doğruya İngilizce olarak not etti. Anlaşılmaz bir dizi rakam halindeydi mesaj. Bu sırada Almanlar, İngilizler ve Amerikalılar da çeşitli dinleme yerlerinde aynı rakamları not ediyor olacaklardı. Mesaj sona erdiğinde kalkıp radyoyu kapadı, tuvalet masasının başına oturdu, bir kerelik şifre anahtarlarından hangisi gerekiyorsa onu seçti. Şifreyi çözmeye koyuldu, 15 dakika sonra hazırdı. İlkinin yerine ateş kuşu 10 geliyor RVT, mesaj 3 kez tekrarlanmıştı. Randevu T'yi biliyordu, yedek randevuculardan biriydi. Yalnızca durum gerektirirse kullanılacaktı ve işte şimdi gerekli olmuştu. Bir havaalanı otelindeydi randevu. Aslında Petrovski yol kenarı kahvelerini ya da demiryolu istasyonlarını tercih ederdi. Ama kendisi bu operasyonun kilit taşı olmakla birlikte bazı kuryelerin profesyonel nedenlerle Londra'da yalnızca birkaç saat kalabileceğini ve kentten ayrılamayacağını biliyordu. Bir sorun daha vardı. Kurye onu diğer iki randevunun arasına almışlardı. Hele kurye 7 ile olacak buluşmaya tehlikeli biçimde yakındı. Onla kahvaltı saatinde Heathrow'un Post House otelinde buluşacak, 7 ise onu aynı sabah saat 11'de Colchester'daki otelin otoparkında bekleyecekti. Çok hızlı hareket etmesi gerekiyordu ama başarabileceğinden emindi. 12 Mayıs Salı akşamı Downing Sokağı 10 numarada ışıkları hala yanıktı. Burası İngiltere Başbakanı'nın hem bürosu hem evi olan yerde. Bayan Margaret Thatcher en yakın danışmanlarını ve bazı kabine üyelerini bir strateji konferansına çağırmıştı. Gündemin tek maddesi yaklaşan genel seçimlerdi. Kararı resmileştirmek ve zamanı saptamak. Kendi görüşünü yine her zamanki gibi ta başından açık seçik ortaya serdi. Daha 1988'e kadar iktidarda kalmaya hakkı olduğu halde 3. 4 yıllık dönem için seçime gitmekte kendini haklı görüyordu. Toplantıdakilerden bazıları bu kadar erken seçim yapmanın pek akıllıca bir şey olacağından kuşkuluydular. Ama daha önceki tecrübeleri itirazlarından pek bir sonuç çıkmayacağını öğretmişti onlara. İngiltere Başbakanı bir konuda içgüdülerinin sesini dinlemeye başladı mı, onu kararından caydırmak için gerçekten çok güçlü fikirler ileri sürmek gerekirdi. Bu olayda ise istatistikler ondan yanaydı. Muhafazakar Parti lideri tüm araştırma ve nabız yoklamalarının sonuçlarını almıştı. Liberal Sosyal Demokrat İşbirliği seçmenleri %20'sini kendine çekmiş durumdaydı. İngiltere'de bakiye sistemleri gibi ya da İrlanda'daki nispi temsili sistem gibi durumlar yoktu. Bir seçim bölgesinde kazanan bölgeye ait tüm parlamento sandalyelerini kazanıyordu. Bu durumda Liberal Sosyal Demokrat İşbirliği avam kamerasında 15-20 sandalyeye sahip olacak demekti. Kuzey İrlanda'nın 17 sandalyesi herhalde çeşitli muhafazakar destekçilerine gidecekti. 5'i ise Londra'yı boykot edip katı sola oy vereceklerdi. Bu durumda geriye 613 sandalye kalıyordu. İşte bu sandalyeler muhafazakarlarla İşçi Partisi arasında paylaşılacaktı. Bayan Thatcher net bir çoğunluk sağlayabilmek için 325 sandalye kazanmak zorundaydı. Parti başkanı nabız yoklamalarının aynı zamanda bir şeyi daha gösterdiğine parmak bastı. İşçi Partisi muhafazakarların yalnızca 4 puan gerisindeydi. 1983 Haziran'ından bu yana İşçi Partisi'nin yeni edindiği birlik, ılımlılık ve hoşgörü imajı partinin 10 puan birden yükselmesine yol açmıştı. Katı sol hemen hemen dilsizdi partinin içinde. Çılgın sol ise hiç makbul değildi. Devrim bildirisi yumuşatılmış hemen hemen bir yıldan beri televizyona çıkan sözcüler hep merkezci kanattan seçilmişti. İngiltere kamuoyu artık güveniyordu İşçi Partisi'ne bir iktidar alternatifi olarak. Başkan ciddi yüzü çalışma arkadaşlarına muhafazakarların liderlik farkının 6 ay öncesine göre 2 puan daha gerilemiş olduğunu hatırlatırken 3 ay önceki duruma göre de yine 1 puan gerilediğine parmak bastı. Gidiş belliydi. Zaten aynı durum parti örgütünde de biliniyor ve tartışılıyordu. Ekonomik göstergeler şu sıra ekonomik hayatın canlı olmasına karşın, yani havanın iyi, mevsimlik işlerinde işsizliği olumlu etkilediği dönemde bulunulmasına karşın, sonbaharda kamu sektörü grevleri ve ücret artış talepleri beklenebileceğine işaret ediyordu. Bunların durumu ciddileşirse, muhafazakarların desteği kışın düşebilir ve gelecek ilkbahara kadar düşük kalabilirdi. Gece yarısı işin ya 1987 yazında yapılması ya da 1988 Haziran'ına kadar yapılmaması konusunda görüş birliği sağlandı. Sonbaharda ya da ilkbahar başında seçim olmazdı. Gece yarısından sonra bir ara başbakan kabinesini etkilemeyi başardı. Yalnızca bir tek nokta üzerinde ateşli tartışmalar oldu. O da seçim kampanyasının uzunluğuydu. İngiltere'de genel seçimler gelenek olarak 4 hafta süren bir kampanyanın sonunda ve bir perşembe günü yapılmaktaydı. Seçim kampanyası süresinin kısaltılıp 3 haftaya sığdırılması ender olurdu ama anayasaya da aykırı değildi. Başbakanın içgüdüleri ona kampanyayı kısa tutmasını, muhalefeti hazırlıksız yakalamasını fısıldıyordu. Sonunda karar verildi. Başbakan 29 Mayıs Perşembe günü Kraliçe ile görüşmeye çalışacaktı ve o görüşmede parlamentonun dağılmasını isteyecekti. Geleneğe göre saraydan dönüşünde Downing sokağında bir açıklamada bulunacaktı. O andan başlayarak seçim kampanyası açılmış sayılacak, seçim günü de 18 Haziran olacaktı. Şafaktan hemen önceki saatlerde bakanlar yataklarında uyurken koca BM ve Kuzeydoğu'dan Londra'ya doğru yaklaşıyordu. Petrovski Heathrow Havaalanı'nın Post House Oteli'ne gitmekteydi. Oraya varınca motosikletini otoparka soktu, motoru kapatıp kilitledi, başındaki kaskı da arkadaki kutuya koyup kapağını kapattı. Siyah deri pantolonunu bacağından sıyırıp çıkardı, içine normal gri bir pantolon daha giymişti, biraz buruşmuştu pantolonu ama yine de durumu iyiydi. Çizmelerini yan sepetlerden birine attı, oradan çıkardı, ayakkabıları giydi. Deri giysiler ikinci sepete atıldı, oradan dikkati çekmeyen bir ceketle bir yağmurluk çıktı. Motosikletten uzaklaşıp otelin danışma masasına yaklaştığında beyaz bir trench coat giymiş sıradan bir adamdı. Karel Wozniak iyi uyuyamamıştı. Bir kere dün gece ömrünün en büyük şokunu geçirmişti. Normal olarak Polonya, LOT Hava Yolları uçuş personeli gümrük ve göçmenlik kontrolünden ancak formalite olarak geçerdi. Kendisi o hava yollarında kıdemli görevliydi. Oysa bu kez aramışlardı üstünü, hem de iyice. Muayene memuru elindeki çantayı ararken kaygıdan mahvolacağını sanmıştı Wozniak. Adam çantadan SB'cilerin Varşova'da kendisine verdikleri tıraş makinesini çıkardığında bayılacak gibi olmuştu. Bereket versin, makine pille çalışan modellerden değildi. Yakınlarda da onu çalıştırıp deneyecek bir priz yoktu. Muayene memuru makineyi tekrar yerine koymuş, aramasını bitirmiş, bir şey bulamamıştı. Wozniak içinden herhalde makineyi prize taksa çalışmazdı diye düşünüyordu. Onu Londra'ya getirmesini istediklerine göre içinde normal motordan başka bir şeyler daha olması gerekti. Saat tam 8'de giriş katında danışmaya yakın yerdeki tuvaletlere girdi. Orada beyaz bir trench coat giymiş bir adam ellerini yıkamaktaydı. Allah kahretsin diye düşündü Wozniak. Randevulaştığım adam gelince bu İngiliz gidene kadar beklemek zorunda kalacağız. Tam o sırada el yıkayan ona dönüp İngilizce konuştu. Günaydın. Bu Yugoslav Hava Yolları'nın üniforması mı? Wozniak rahatlayıp içini çekti. Hayır, ben Polonya Hava Yolları'ndanım. Güzel yerdir Polonya, dedi yabancı. Bir yandan ellerini kuruluyordu. Pek rahat bir hali vardı. Wozniak bu işlerin acemisiydi. İlk ve son kez diye yemin etmişti kendi kendine. Elinde tıraş makinesi öylece duruyordu orada. Ülkenizde çok mutlu günler geçirdim. İşte tamam diye düşündü Wozniak. Çok mutlu günler parola. Tıraş makinesini uzattı. İngiliz kaşlarını çatıp kapıya doğru baktı. Wozniak kapının kapandığını duyup şaşırdı. İçeriye biri girmişti. Yabancı başıyla muslukların üzerindeki raflardan birini işaret etti. Wozniak makineyi oraya koydu. Bu kez İngiliz pisuvarları işaret etti. Wozniak hemen pantolonunun fermuarını indirdi, bir tanesinin önüne dikildi. ''Teşekkür ederim'' dedi bir yandan. ''Bence de çok güzel bir yerdir.'' Trench kotlu adam tıraş makinesini alıp cebine soktu. Beş parmağını havaya kaldırıp gösterdi. Wozniak'a burada 5 dakika oyalanması gerektiğini anlattı. Sonra çıktı gitti. Bir saat sonra Petrovski motosikletiyle Londra'nın kuzey doğusunun Essex'le sınır oluşturduğu yere doğru ilerliyordu. Önünde M12 yolu uzanmaktaydı. Saat 9'du. Aynı saatte DFDS hatlarının Göteborg'dan gelen Tor Britannia arabalı vapuru da Harwich'teki Parkstone rıhtımına yanaşmaya hazırlanıyordu. Yolcular rıhtıma çıktıklarında bunların her zamanki turist kalabalığı olduğu görüldü. Öğrenciler ve ticari amaçla gelenler de vardı aralarında. İşte ticaret amacıyla gelenlerden biri de kocaman Saab arabasını kullanmakta olan Bay Stig Lundquist'ti. Belgeleri onu İsveçli bir iş adamı olarak tanıtırken yalan söylemiyorlardı. Gerçekten de İsveçli bir iş adamıydı. Hem de bütün ömrü boyunca öyle ola gelmişti. Yalnızca o belgeler adamın tıpkı Bay Helmut Dorn gibi uzun yıllardan beri komünist ajanı olarak çalıştığını söylemiyordu. General Markus Wolf'un yani Doğu Alman HVR'si Yahudi başkanının adamlarından biriydi. Kendisine arabadan inmesi ve bavulunu muayene masasına getirmesi söylendi. O da bunu yüzünde nazik bir gülümsemeyle yaptı. Bir başka muayene memuru kaputu açıp motora bakarken aslında küçük bir futbol topuna benzer bir küre ya da bir tüp arıyordu, öyle bir şey yoktu. Arabanın altına baktı, en son olarak da arka bagajı açtı, içini çekti. Londra'nın bu son talimatı insanı çok yoruyordu. Bu boş bagajda her zamanki araç gereç çantası, yan tarafa kayışla tutturulmuş bir kriko, öbür tarafa tutturulmuş bir yangın söndürme aleti vardı yalnızca. İsveçli onun yanı başında bavulu elinde duruyordu. ''Lütfen'' dedi İsveçli, ''tamam mı?'' ''Evet, teşekkür ederim efendim, iyi yolculuklar.'' Bir saat sonra 11'e pek az kala Saab araba Kingsford Park Oteli'nin otoparkına giriyordu. Burası Colchester'ın güneyindeydi. Bay Lundquist arabadan inip gerindi, tam kahve içilecek zamandı. Orada birkaç araba park etmiş duruyordu ama sahipleri görünürlerde yoktu. Saatine bir göz attı, randevu saatine 5 dakika vardı. Bir şey değildi bu kadarı. Hoş, adam geç kalırsa 1 saat bekleme talimatı da vardı tabii. Sonra da başka bir yerde ikinci bir randevu. Acaba gelecek mi diye düşündü. Etrafta başka kimseler yoktu. Bir tek BMW motosikletinin motoruyla uğraşan genç adam. Aslında buluşacağı kimsenin neye benzediği hakkında fikri de yoktu. Bir sigara yaktı, tekrar arabasına binip oturdu. Saat tam 11'de penceresinin camına vuruldu. Dışarıda motosikletli genç duruyordu. Lundquist düğmeye bastı, cam aşağıya doğru kaydı. Evet. Plakanızdaki S harfi İsveç mi demek yoksa İsviçre mi demek diye sordu İngiliz. Lundquist rahatlayarak gülümsedi. Yolda durmuş, yangın söndürme aletini kayışından çıkarmış, bir torba içinde yanındaki koltuğa yatırmıştı. İsveç demek dedi, ben Göteborg'dan daha yeni geldim. Hiç gitmedim oraya dedi adam, sonra sesini değiştirmeden bana verilecek bir şeyin var mı diye sordu. Evet dedi İsveçli, yanımdaki torbada. Bu otoparka bakan pencereler var, otoparkın çevresini dolaş, motosikletin yakınından geçerken onu bana sürücü penceresinden at. Araba benimle pencerelerin arasında olsun, 5 dakika sonra. Tekrar motosikletine döndü, motorla uğraşmaya devam etti. 5 dakika sonra Saab tam onun önünden geçti, torba yere doğru kaydı, araba geçip gitmeden Petrovski paketi almış, sepete koymuştu bile. Saab'ı bir daha görmedi, görmeyi istemiyordu da. Bir saat sonra Tedford'daki kilitli garajında motosikleti bırakıp arabayı alırken Petrovski bagaja yerleştirdiği 2 pakette neler olduğunu bilmiyordu. Kendi işi değildi, onu ilgilendirmezdi zaten. Öğleden hemen sonra Ipswich'teki evine varmıştı. İki paketi yukarıya odasına çıkarıp yerine kaldırdı. Kurye 10 ve kurye 7 teslimatı yapmışlardı. John Preston 13 Mayıs günü Gordon sokağında işbaşı yapmak zorundaydı. Sir Nigel Irvin ziyaretlerinden birinde ona "Biliyorum insanı deli eden bir iş ama kalmanı istiyorum." dedi. "Grip oldum diye telefon etmen gerek. Doktor raporu gerekirse bana haber ver. Elimde sözümden çıkmayacak bir iki doktor var." Ayın 16'sı geldiğinde Preston bu işten hiçbir şey çıkmayacağını biliyordu. Ulusal alarm durumu dışında gümrük ve göçmenlik ellerinden geleni yapmışlardı. Trafiğin yoğunluğu her yolcunun aranmasına olanak bırakmıyordu. Rus denizcinin Glasgow'da saldırıya uğramasından bu yana 5 hafta geçmişti. Preston bu arada diğer kuryeleri gözden kaçırmış olduğuna inanmaya başlıyordu artık. Belki de diğerlerinin hepsi Semyonov'dan önce gelmişlerdi. Belki o tayfa en sonuncusuydu, belki. Çaresizlik içinde elinde bir iş bitiş tarihi bile bulunmadığını düşündü. Bu işin de bir sonu varsa tabii. Varsa. Ne zamandı acaba? 21 Mayıs Perşembe günü Ostende'den gelen feribot Folkestone'a yanaşıp yaya ve arabalı turistleri indirdi. Motorları homurdanan tır kamyonları da Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinden getirdikleri malları İngiltere'ye sokmak üzere harekete geçtiler. Koca kamyonlardan 7 tanesi Alman plakalıydı. Ostende zaten Almanya trafiğinin çoğunun geçtiği bir limandı. Peşindeki trailerde kutulanmış kargosuyla gelen Hanno Mack da diğerlerinden farklı değildi. İncelenmesi bir saat süren bir yığın evrakın da düzensizlik yoktu. Bu şoförün adı kamyonun yanlarına yazılı işverenden başka birilerinin hesabına da çalıştığından kuşkulanacak herhangi bir işaret de yoktu. Arka trailerde herhalde Konşimento'da yazılı olduğu gibi kahve makineleri vardı. Sürücü yerinin hemen arkasında aşağıdan yukarı doğru yükselen iki egzoz borusundan dizelin dumanları çıkıyordu. Yoldaki diğer kimselerin yüzüne gözüne dolmasın diye yukarı verilmişti egzozlar. Akşam oluyordu neredeyse. Gündüz vardiyası yorgundu. Kamyona Ashford-Londra yoluna çıkması için el sallandı. Folkestone'da hiç kimse o duman tüttüren düşey egzozlardan birinin içinde bir boru saklı olduğunu bilemezdi. Dumanın çıkması için de yer kalsın diye susturucular çıkarılmıştı egzozdan. Karanlık bastıktan epey sonra yol kenarındaki bir kahvenin park yerinde şoför kamyonundan indi, o egzoz borusunu çevirerek yerinden ayırdı, içinden 60 santim boyunda sıcağa dayanıklı ambalaj yapılmış paketi çıkardı. Açmadı. Siyahlı motosiklet diye uzattı, adam aldı, karanlığa dalıp uzaklaştı. Kurye 8 teslimatını yapmıştı. "Yararı yok Sir Nigel," dedi Preston, SIS'in şefine cuma akşamı. "Neler oluyor hiç bilemiyorum, hep en kötü olasılıklardan korkuyorum ama onu da kanıtlayamıyorum. O kuryelerden bir tekini daha bulmaya çok uğraştımsa da başaramadım. Sanırım pazartesiye Gordon'a dönmem gerek."
"Neler hissettiğini biliyorum John," dedi Sir Nigel. "Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Lütfen bana bir hafta daha tanı."
"Yararını göremiyorum," dedi Preston. "Başka ne yapabiliriz ki?"
"Dua edebiliriz herhalde," dedi Sir Nigel yumuşak bir sesle.
Preston öfkeyle "bir tek fırsat" diye söylendi. "Bana tek gereken bir tek ufacık fırsat."
32. ayrımın sonu. Sayfa 317.